Sayfa 241. Bu ışık çiçeksiz kalmamalı. Sonra birdenbire sordu. Cem'in annesinin adı neydi? Çiçek Hatun değil mi? Bursa seyahati nasıl geçti? Evet, Çiçek Hatun. Güzel at. Güzel. Hem de çok güzel. Nuran kızardı. Ve adeta bir çocuk pertekliğiyle biz de gidecektik. Öyle istiyorum ki. Gidelim. Daha mevsim geçmedi. Nuran cevap olarak çenesiyle masum bir işaret yaptı. Sanki bu şartlar altında kabil mi diyordu. Biz bir mazi aynasında öpüştük. Hiçbir isteğimiz kolay kolay yerine gelemez. İhsan onlara dikkat etmiyordu. O kendi düşüncesinin peşindeydi. Cem galip gelse yahut Fatih 20 sene yaşasa ne olurdu acaba? En büyük felaket onun erken ölmesi. Tarihte uzun süren saltanat devirleri daima faydalıdır. Mesela Elizabeth devri, Victoria devri gibi. Tabii şartlar müsait olursa. Fatih 20 sene yaşasaydı biz şimdi belki de Rönesans'ı vaktinde idrak etmiş bir millet olurduk. Garip temenni değil mi? Zaman geriye dönmez. Fakat insan yine bilinen şeyden istenen şeye doğru hayal kuruyor. Asıl garibi bu kadar tecrübeye rağmen yaşanan hayata müdahale edememekliğimiz. Fatih ölmeseydi. Fakat ölmüş. Cem muvaffak olmamış. O kadar çılgınca hareket, hatta ihanet, ihtiras, ümit, ızdırap, hepsi küçük bir mezar olmuş. Annesiyle beraber alelade bir kubbe altında ve bir yığın çini içinde yatıyor. Fakat onların ölüsü, yüzlercesi, binlercesiyle beraber Bursa'yı yapmışlar. Gittiğim zaman Bursa'nın en güzel mevsimiydi. Vaka yine çok sıcak vardı. Fakat akşamları hava serindi. Beni çiçekler çıldırttı. Her tarafta sessiz bir musiki, bir musiki idesi gibiydiler. Macide mavilikler içindeki yolculuğundan bir lahza vazgeçti. İhsan, akşamüstü yıldırımın yalnızlığını hatırlıyor musun? Hani yeşilden baktığımız zaman. Sonra o sabah yıldızı. İhsan, Macide gökyüzüne bayılır, dedi. Bulutlu olmamak şartıyla. Bulutlu olursa tahammül edemiyorum. O zaman hep içime bakıyorum. Bunu kendisi için gibi yavaşça söylemişti. Halinde solmaya yaklaşmış çiçeklerin daldırdıkları suya kendiliğinden eğilişleri vardı. Fakat bu sonbahar güneşi bir saza benzettiği ve o kadar kendi musikisiyle doldurduğu bu bahçede Macide'nin bile fazla masum olmasına müsaade etmezdi. Ona karşı gelmek için hüzünden, kederden çok başka bir şey, her şeyi silecek, örtecek o zalim ihtiraslardan biri lazımdır. Onun için başını tekrar göğe, göğün tek ve zarif, maddesiz ve büyük yaprağına çevirdi. Sonsuzluk içindeki macerasına daldı. Onun hayatının en büyük saadeti bu kaçışlardı. Bir gün hastanede çok ağladığı, bir yığın ölümün makasından bir arada geçtiği bir gün, pencereyi bu masmavi davete açık bulmuş, oradan düşüncesi dışarıya, sonsuzluğa doğru kanatlanmıştı. O günden beri bir tarafı hep orada, sanki büyük mavilik tabakalarından birinden öbürüne atlayarak geçiyordu. Bazen bir ışık külçesinin dibinde yorulmuş bir çöl yolcusu gibi dinlendiği olurdu. Hiç kimse aydınlığı, onun hiçbir realiteye sığmayan duruluğunu Macide kadar tanıyamazdı. Şimdi de yarısından fazlası bu aydınlık gökteydi. İhsan'la beraber bir aydınlık ağacının dibinde oturmuş konuşuyorlardı. Tevfik Bey eliyle bir işaret yaptı. Durun. Sesimi tecrübe edeceğim. İhsan'a geçmiş günlere dön der gibi tebessüm etti ve nevakara başladı. Gül beni aş mi demet saki gülizar ku. Bu itrinin dehasıydı. Nuran gözleri dayısının gözlerindeki garip parıltıda eliyle dizinde tempo tutuyordu. İhsan mütareke senelerinde hapishaneyi umumide Tevfik Bey'in kendisini ziyarete geldiği günler yaptığı gibi alçak sesle onun arkasından yürüyordu. Tevfik Bey asıl Neva'nın billurunun tutuştuğu ilk cümlelerle makam oyunlarını bitirdikten sonra sustu. İşte bu kadar. Kaç senedir söylememiştim. Adeta sesimin izinde yürüdüm. Bundan gerisini tamamıyla unutmuşum. Mümtaz'la Nuran çok uzaklardan dönüyorlarmış gibi şaşkındılar. Tevfik Bey'in sesi Nevakar da o zamana kadar pek az tanıdıkları bir kudret almıştı. Tanımadıkları bir kuş bir yerde büyük bir nehrin, bir aydınlık tufanının sarayını kurmuş gibiydi. Fakat asıl mühim olan etraflarındaki şeylerin vitrinin elinde birdenbire değişmesiydi. Oldu olacak, bari bir de mahur besteyi lütfetseniz. Tevfik Bey humurdandı. Mahur beste mi? Mümtaz'a alayla baktı. Pekala, ama yavaş sesle. De hakikaten yavaştan makamı aradı. Sonra sesi birden havalandı. Gitti ne makik odun hasret ile canı bile. Hayır, bu başka şeydi. Burada itrinin ihtişamı yoktu. Demin hepsi beraber aynı şeyi düşünüyorlardı. Şimdi herkes bir kayalıkta uyulmuş, taş hücrelerde, birbirinden ayrı mahpustular. İhsan, itri çok maşeri diye düşündü. Fakat bu da çok güzel, bir müddet sustu. Hep aynı uzlet içinde mahpus olduğunu hissediyordu. Bazı şeylerin havasından çıkmak güç oluyor, dedi. Mümtaz, evet güç oluyor. O kadar güç oluyor ki bazen biz neyiz diye kendi kendime soruyorum. İşte buyuz. Bu nevekarız. Bu mahur besteyiz. Bunlara benzeyen nice nice şeyleriz. Onların içimizdeki yüzleri, bize ilham edecekleri hayat şekilleriyiz. Yahya Kemal bizim romanımız, şarkılarımızdır diyordu. Hakkı da var. Müphem. Her gün birkaç defa onlara koşuyorum. Hep eli boş dönüyorum. İhsan sabır dedi. Mümtaz düşünceli düşünceli başını salladı. Evet sabır. Tam o. Unutma ki daha kapısındasın. Bu sefer Bursa'da bunu daha yakından gördüm. Orada musiki, şiir, tasavvuf hep iç içe konuşuyor. Taş dua ediyor. Ağaç zikrediyor. Tevfik Bey Mümtaz'a muhabbetle bakıyordu. Onun toy heyecanları, çırpınışları hoşuna gidiyordu. Bir şey yapabilecek mi acaba? Hayat fırsat verirse elbette yapardı. Kapının önünde bir gürültü oldu. Selim, Orhan, Nuri, Fahri aralarındaki değişme silsile ve merasimle girdiler. Yani kısa boylu Selim'i daima beraberinde gezdiği Orhan ileriye doğru fırlattı ve bensiz hali ne olur der gibi arkasından girdi. Nuri eşikte etrafı iyi görmek için gözlüklerini sildi. Fahri en arkadan kapıyı kapattı. İhsan onlara hafif bir hoş geldiniz dedi. Sonra sözüne devam etti. Beni iyi anla. Mistik olmuyorum. Belki bir aydınlığa, realitenin kendisi olan bir düşünceye bağlanıyorum. Kendimizi tanımamızı ve sevmemizi istiyorum. Ancak bu surette insanı bulabiliriz. Kendimiz olabiliriz. Orhan sordu. Benim şaşırdığım şey bir taraftan insanın ve manevi kıymetlerin etrafında ısrar ederken, öbür taraftan cemiyet içinde bir kalkınma işiyle uğraşmanız, her şeyin başında iş hayatının tanzimini istemenizdir. Bu çok maddede kalmak olmuyor mu? Halbuki gayet basit ve gözüyle Nuran üstüne kadehler ve buz kasesi bulunan tepsiyle evin kapısından çıkışını seyretti. Genç kadın hakikaten güzeldi. Yürüyüşünde, endamında, gülüşünde kendisine mahsus bir uslup ve cazibe vardı. Mümtaz kadrini bilirse hayat kendisi için çok güzel ve hatta kolay olurdu. Fakat ne gariptir ki daha başından Mümtaz bir yığın güçlük içindeydi. Ne yapayım? O da ilk güçlükleri yensin. Yeğenine hiçbir yardımda bulunamazdı. Sabır tavsiye etsem zaman geçirir, iradeli ol. Fazla etrafını düşünmeden, çabukça ve hatta ehemmiyet vermeden hareket et desem beceremez. 10 gün sonra mühlet bitiyor. Nuran serbest kalıyordu. Mümtaz Nuran'a yardım etti. Ayakta ikisini beraber aynı iş içinde görmekten hoşlanıyordu. Evet, basit dediniz. İhsan kadehini salladı. Basit çünkü realitede mevcut. Bu ihtiyaç da öbürüyle beraber geliyor. Hatta ayrı değiller. Aynı vakanın iki yüzü, biz bir taraftan bir medeniyet ve kültür buhranı içindeyiz. Diğer taraftan bir iktisadi reforma ihtiyacımız var. İş hayatına açılmamız lazım. Bunların birini öbürüne tercih edecek vaziyette değiliz. Buna hakkımız da yok. İnsan birdir. Çalıştıkça ve bir şeyi yarattıkça kendisini bulur. İş mesuliyeti, mesuliyet düşüncesi insanı doğurur. Mümtaz düşündü. O halde iş kendi medeniyetini ve kültürünü de yapar. İnsanını yetiştirir demektir. Bize sadece maddi hayatımızı tanzim etmek kalıyor. Zanneder misin, evvela bunu yapabilmemiz için işin açılması, genişlemesi, cemiyetin ve hayatın yaratıcı vasıflarını tekrar kazanması lazım. Sonra böyle de olsa hayatı yine serbest bırakamazsın. Tehlikeli olur. Eski her zaman yanı başımızda duruyor. Bir yığın yarı ölü şekiller hayata müdahaleye hazır bekliyor. Diğer taraftan yeni ile, garp ile münasebetimiz sadece akan bir nehre sonradan eklenmekle kalıyor. Halbuki su değiliz, insan cemaatiyiz ve bir nehre katılmıyoruz, bir medeniyeti kültürüyle benimsemiyoruz. Onun için de bir hususi hüviyet olmamız lazım. Halbuki bugün ondan dışa ait icapları kabul eden ileriye gidemiyor. İnsanı ihmal ediyoruz. Yeniye başından itibaren bizim olmadığı için şüpheyle, eskiye eski olduğu için işe yaramaz gözüyle bakıyoruz. Hayat kendi ihtiyaçlarımızın seviyesine dahi gelmemiş. O bolluk, yaratıcılık içinde değil ki bize kendiliğinden şekiller ve kıymetler teklif etsin. Sanatımızda, eğlencemizde, ahlakımızda, muaşeretimizde, istikbal tasavvurlarımızda daima bu ikilik karşımıza çıkıyor. Satıhta yaşarken mesut oluyoruz. Derine iner inmez kayıtsızlık ve kötümserlik başlıyor. Hiçbir kabile tanrısız olmaz. Biz tanrılarımızı yaratmak yahut yeniden bulmak mecburiyetindeyiz. Her milletten fazla şuurlu ve iradeli olmamız lazım. Orhan Nuran'ı tetkikten vazgeçti. O halde size göre bir kriz zaruri ve muhakkak. Sadece muhakkak görmüyorum. Onu yaşadığımıza inanıyorum. İhsan bardağını eline aldı ve yudum yudum içti. Nereye baksam düşüncem kendisine mukavemet eden bir şeyle karşılaşmıyor. Çok yumuşak bir toprakta yuva yapmaya çalışan bir hayvan gibi istediğim yere hızımı götürebiliyorum. Fakat bu kolaylık zararlı oluyor. Her istediğimiz yere gidiyoruz gibi geliyor bize. Halbuki ölmüş köklerin arasından daima aynı boşluğa, imkansızlığın ta kendisi olan bir imkan kalabalığına çıkıyoruz. Bu bizi elbette şaşırtır. Bugün bir insan Türkiye'yi her şey olabilir sanabilir. Halbuki Türkiye yalnız bir şey olmalıdır. O da Türkiye. Bu ancak kendi şartları içinde yürümesiyle kabildir. Bizim ise elimizde adetten ve isimden başka bir şey, müspet bir şey yok. Cemaatimizin adını biliyoruz. Bir de nüfus ve vatan genişliğini. Tabii herkes için söylemiyorum ve müphem duygulardan da bahsetmiyorum. Sarih bilgi ve kıymet halinde kültürden bahsediyorum. Fakat şartlar, imkanlar. Bir imparatorluğun tasfiyesinden doğduk. Bu imparatorluk eski bir çiftçi imparatorluğuydu. Hala onun iktisadi şartları içinde bocalıyoruz. Nüfusumuzun yarısından fazlası istihsale açılmamış. Müstahsil olan da faydalı şekilde yapamıyor. Sadece çalışıyor, emek sarf ediyor. Fakat insan beyhude çalışırsa çabuk yorulur. Bakın, hepimiz yorgunuz. Ne insan, ne toprak geniş manasında ekonomimize, hayatımıza girmiş. Münferit teşebbüslerin ötesine bir türlü geçemiyoruz. Bugünün çalışması yarının hızını artırabilmelidir. Çok hareketli, meselelerle dolu bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünya her an sıkı bir işbirliğine gidiyor. Buhran buhran üstüne geliyor. Vaka bugün nispi bir rahat içindeyiz. Orta Avrupa'ya iktisaden kendimizi bağlamışız. Clearing hesabıyla şununla bununla geçinip gidiyoruz. Fakat bu muvaza yıkılabilir. O zaman ne yapacağız? Fakat asıl mesele bu değil. Asıl mesele toprağı ve insanı hayatımıza sokmamakta. 43 bin köyümüz var. Birkaç yüz kasabamız var. İzmit'ten öteye Anadolu'ya açılın. Hadımköy'den öteye Trakya'ya gidin. Birkaç kombinenin dışında hep eski şartların devamını görürsünüz. Coğrafya yer yer esniyor. Sıkı bir nüfus siyasetine, sıkı bir istihsal siyasetine başlamamız lazım. Öğretme ve yetiştirme işleri içinde aynı zaruretlerle karşı karşıyayız. Bir takım mekteplerimiz var. Birçok şeyler öğretiyoruz. Fakat hep eksik olan bir memur kadrosunu doldurmak için çalışıyoruz. Bu kadro dolduğu gün ne yapacağız? Çocuklarımızı muayyen yaşlara kadar okutmayı adet edindik. Bu çok güzel bir şey. Fakat günün birinde bu mektepler sadece işsiz adam çıkaracak, bir yığın yarı münevver hayatı kaplayacak. O zaman ne olacak? Kriz. Halbuki marifi istihsalin yardımcısı yapabiliriz ve dahili eşancı arttırabiliriz. Bütün mesele burada. Dahili piyasayı genişletmekte. Yarı zirai, yarı sınai bir iş hayatı temin edebiliriz. O kadar hususi istihsal kaynaklarımız var ki. İşte İstanbul. Daha dün bir yüksek müstehlikler şehriydi. Bütün şıkın şark buraya akardı. O kadar ki 30 senede bir şehir yanar ve köşkleri, konakları, yalıları ile, çarşıları ile, pazarları ile adeta yeni baştan yapılırdı. Yan yanın çiftliği, Yenice'nin tütünü, Mısır'ın pamuğu, hulasa İslam dünyasının yarısının istihsali bu şehirde harcanırdı. Şimdi nüfusunun 10'da 8'i küçük müstahsilden ibaret. Adım başında küçük bir tezgah, tütün işletmesi, şu bu, fabrika var. Ve bütün bunlar ne ile geçiniyor biliyor musunuz? Çok defa toprağın üstündekini toplayarak. Halbuki İstanbul'da planlı bir çalışma cemiyetimizin yüzünü 20 senede değiştirebilir. Al şarkı Anadolu'yu. Ziraatle, hayvancılıkla muazzam imkanlar hazinesi görürsün. Tortum şelalesinden işe başla. Kademe kademe Akdeniz'e kadar elektriği indir. Marmara serveti içine gömülmüş uyuyor. Peki ama bununla demin bahsettiğiniz insan mefhumu, manevi insan arasındaki münasebet ne? Bu hayatın maddi şartlarını değiştirmekten ibaret. İnsan da hayatın maddi bir tarafıdır. Pegu'yu okumadın mı? O ne cümledir? Ateş gibi. Fakirlik insanı güzelleştirir ve asilleştirir. Fakat sefalet hoyratlaştırır. Ruhen sefil eder. İnsan da insanı öldürür. İnsanlık şerefi ancak muayyen bir refah içinde mümkündür. Çalışmaya imkan verecek bir refah. Times kıyılarının refahından veya Amerikan istihsalinden bahsetmiyorum tabii. Yapabildiğiniz kadar bir refah içinde cemiyet bugün ehemmiyet vermiyor göründüğü tanrılarına dönecektir diyorum. Hayat etrafında döneceği değerleri bulur. Düşünce etrafında yüzünü saadete çevirmiş bir cemaat görür. Cemiyette bazı boş verdi gayelerin yerine mesuliyet duygusu başlar. Konuştukça yüzü değişiyordu. Mümtaz içinden eski günlere döndük diye sevindi. Bir şairimiz Selim-i Salis hendese öğreneceği yerde biraz siyasi tarih öğrenseydi ne iyi olurdu diyor. Buna Tanzimat biraz ekonomi politik bilseydi diye ilave edebiliriz. Halbuki öğrenmeye de epeyce merak etmişti. Fakat kim? Münif Paşa'dan Abdülhamit öğreniyor. Birisinin bilip bilmediği meçhul, öbürü ise vehminde mumyalanmış bir biçare. 33 yıl kendisini bir köşkte hapseden bir iktidar delisi. Türkiye'nin bir numaralı kalebendi. Hani o 101 sene mahkumu biçareler yok mu? Onlardan. Ondan sonrası ise malum. Birdenbire hadiselerin emrine geçeriz. Milli zafere kadar hep onların zarureti altında kaldık. Orhan tembelce gerindi. Bu güneş çok güzel ve rahattı. Peki bütün bunlar zamanla kendiliğinden olmaz mı? Hatta zamanla olacak şeyler değil mi? Olamaz. Çünkü zaman şarta göre değişir. Büyümekte olan bir çocuğun zamanı başkadır. Bir hastanın zamanı başka. Biz umumi zamanın dışındayız. Yani zaman tempomuzu değiştirmek mecburiyetindeyiz demek istiyorum. Biz dünyaya yetişeceğiz. Benim söylediğim kafilenin en sonunda olsak bile ona katılmak, onunla yürümek, hususi patikadan umumi caddeye çıkmak içindir. Zaman şüphesiz bir amildir. Fakat dünya için başkadır. Çalışmasının hızıyla dünyaya katılmış milletler için başkadır. Bugünkü halimizde bizim için ise büsbütün başkadır. Kendi başına bırakırsak neyimizde çalışmaz. Bizim gibilerde her şeyi derine doğru çeker. Kanat değil ayaktaki demirdir. Hayır, biz Shakespeare'in dediği gibi zamana doğru koşmaya mecburuz. Onunla mücadele edeceğiz. Biz her şeyi irademizle yapacağız. Evvela şartlarımızı tanıyacağız. Sonra işlerimizi sıralayacağız. Yavaş yavaş cihan piyasasına çıkmaya başlayacağız. Kendi piyasamızı, kendi istihsalimizi açacağız. Aileyi, evi, şehri ve köyü tekrar kuracağız. Bunları yaparken insanı da yapmış olacağız. Şimdiye kadar insanla yapıcı olarak meşgul olamadık. Bir yığın inkılabın peşindeydik. İçimizde kendimize karşı bir hareket hürriyetini elde etmeye çalışıyorduk. Bu zaruretten şimdi daha büyük ve esaslı zaruretlere uyanmamız lazım. Her zaman daha düzeltilmez ki. Şimdi o düzlüğe bir bina kurmamız lazım. Bu bina ne olacak? Yeni Türk insanının ölçülerini kim biliyor? Yalnız bir şeyi biliyoruz. O da bir takım köklere dayanmak zarureti. Tarihimize bütünlüğünü iade etmek zarureti. Bunu yapmazsak ikiliğin önüne geçemeyiz. Muvazaalar daima tehlikelidir. Bugüne getirdikleri kolaylığı, yarın çıkaracakları imkansızlıklarla bize ödetebilirler. Onun için son derecede vazıh olmalıyız. Nuri dayanamadı. Vuzuhtan kastiniz nedir? Bana vaziyet o kadar garip geliyor ki. Bir taraftan iyi kötü bir tekniği almaya, onun adamı olmaya çalışıyoruz. Onun zihniyetini benimserken zaruri olarak eski kıymetleri atıyoruz. Muaşeret şeklimizi değiştiriyoruz. Diğer taraftan istiyoruz ki eskiyi unutmayalım. Bugünkü realitelerimizde bu eskinin yeri nedir? Bu sadece bir hatıra, bizim için bir özdeyiş. Belki sizin, benim hayatımızı süsleyebilir. Fakat yapıcı olarak ne kıymeti olabilir? Vuzuhtan kastım, düşündü. Sonra başını kaldırdı. Bilmiyorum dedi. Zaten yapılacak şeyin ne olduğunu bilsem burada sizinle konuşmam. O zaman şehre inerim. Etrafımı herkesi toplarım. Yunus gibi bağırırım. Size hakikatinizi getirdim derim. Hakikat de bu üzerinde ilk düşünecek olanın halledeceği bir şey değildir. Fakat burada da yapılacak birkaç şey bulabiliriz. Evvela insanı birleştirmek. Varsın aralarında hayat standardı yine ayrı olsun. Fakat aynı hayatın ihtiyaçlarını duysunlar. Birisi eski bir medeniyetin enkazı, öbürü yeni bir medeniyetin henüz taşınmış kiracısı olmasınlar. İkisinin arasında bir kaynaşma lazım. Sonra mazi ile alakamızı yeni baştan kurmamız lazım. Birincisi nispeten kolaydır. Hayatın maddi şartlarını az çok değiştirmekle bunu elde edebiliriz. Fakat ikincisi ancak nesillerin çalışması ile elde edilebilir. Maziyi ihmal edersek hayatımızda ecnebi bir cisim gibi bizi rahatsız eder. Terkibin içine ister istemez sokacağız. O, kendisinden gelmemiz lazım gelen bir şeydir. Bu devam fikrine bir vehim de olsa muhtacız. Kaldı ki dün doğmadık. En çetin realitemiz budur. Sonra hangi köklere gideceğiz? Halk ve halkın hayatı bazen bir hazine, bazen de bir seraptır. Uzaktan namütenahi bir şey gibi görünür. Fakat yaklaştın mı, 5-10 motifin ve modanın içinde kalırsın. Yahut doğrudan doğruya bazı hayat şekillerine girersin. Klasik yahut yüksek tabaka kültürü, ondan birçok yerlerde kopmuşsun. Ve zaten sıkı sıkıya bağlı olduğu medeniyet yıkılmış. Mümtaz, işte ben bunu imkansız görüyorum, dedi. Çünkü dediğiniz gibi dizi koptu bir kere. Bugün Türkiye'de nesillerin beraberce okuduğu 5 kitap bulamayız. Dar muhitlerin dışında eskilerden zevk alan gittikçe azalıyor. Biz galiba son halkayız. Yarın bir Nedim, bir Nefi, hatta bize o kadar çekici gelen eski musiki, ebediyen yabancısı olacağımız şeyler arasına girecek. Güçlük var, fakat imkansız değil. Biz şimdi bir aksülamel devrinde yaşıyoruz. Kendimizi sevmiyoruz. Kafamız bir yığın mukayeselerle dolu. Dedeyi Wagner olmadığı için, Yunus'u Verlaine, Bach'i Goethe ve Gide yapamadığımız için beğenmiyoruz. Uçsuz bucaksız Asya'nın o kadar zenginliği içinde dünyanın en iyi giyinmiş milleti olduğumuz halde çırçıplak yaşıyoruz. Coğrafya, kültür, her şey bizden bir yeni terkip bekliyor. Biz misyonlarımızın farkında değiliz. Başka milletlerin tecrübesini yaşamaya çalışıyoruz. Şu tefsir yok mu? Bu eserin üzerinde durmak ve onu sende yaşayan insan tecrübesine mal etmek. Bir ona başlasak. İşte onu yapamıyoruz. Demin sevmek dedim. Fakat sevmek de kafi değil. Daha öteye geçmek lazım. Fikri ve duyguyu canlı bir şey gibi yaşamayı bilmiyoruz. Halbuki halkımız bunu istiyor. Orhan şüpheliydi. Hakikaten istiyor mu? Bana öyle geliyor ki halkımız bütün bunlara başından itibaren kayıtsızdır. Bütün mazi boyunca bizden o kadar uzak kalmış ki, bu işlerde adeta ümitsiz, yahut hiç olmazsa şüphede. Evet, halk istiyor. Tarihe bugün hesapları arasından bakmazsan, bu memleketin de herhangi bir memleket gibi yaşadığını kabul edersin. Aradaki fark bizde orta sınıfın teşekkül edememesidir. Her an doğmak için hadiseleri zorlamıştır. Fakat doğamamıştır. Ayrılık manzarası buradan gelir. Halkın kayıtsızlığı veya bizden şüphesi bizim uydurduğumuz bir masal olsa gerektir. Aramızdaki ideolojik kavgalarında karşımızdakini yenmek için bulduğumuz bir tabiye. Hani o kısa ve yalnız okuyanın kafasında bir an için parlayan veya okunan gazete sayfelerinde kalan zaferler yok mu? Onları kazanmak için. Hakikatte halkımız münevverlerine inanır, onu benimser. Zaten başka türlüsüne imkan yoktur. İki asırdır siyasi hadiseler bizi bir nevi gemi nizamı altında yaşatıyor. Mutlak olan tehlikeler bize bu terbiyeyi verdi. Halkımız münevverine daima inandı ve gösterdiği yolda gitti. Ve daima da aldandı. Hayır, daha doğrusu biz aldanınca o da aldandı. Yani her millette olduğu gibi. Sen tarihte akli bir yürüyüş kabul eder misin? Böyle bir şey elbette imkansız. Fakat cemiyetlerin birikmiş kudretleri nesillerin hatası üzerinden atlar. Bize her şeyin iyi gittiği vehmini verir. Emin olun biz de her millet kadar aldandık. Her millet kadar hata ettik. Halkı sever misiniz? Hayatı seven herkes halkı sever. Hayatı mı, halkı mı? Bana öyle geliyor ki hayatı daha çok seversiniz yahut mevhumları. Halk hayatın kendisidir. Hem manzarası hem tek kaynağıdır. Halkı hem sever hem tadarım. Bazen bir fikir kadar güzel, bazen tabiat kadar haşindir. Orada her şey büyük ölçütedir. Çok defa büyük denizler gibi susar. Fakat konuşacağı ağzı bulunca da Fakat ona gitmek, ona gidemiyorsunuz. Sefaletleri, ıstırapları, endişeleri, hatta zevki size kapalı kalıyor. Yani hepimize demek istiyorum. Ben Adana'da çalışırken bunu çok iyi duydum. Daima kapının dışındayım. Kim bilir, bazı kapıların bize kapalı görünmesi önünde değil arkasında bulunduğumuz içindir. Büyük şeylerin hepsi böyledir. Bir formülde hapsetmek için yakalamaya çalıştın mı senden uzaklaşırlar.